Ayrım 48, sayfa 438. Luke'nin koluna pansumanı bir kadın doktor yaptı. Yüzbaşının ikinci katta hazırladığı geniş odada telefonların ve güçlü bir telsizin çevresindeki üniformalı kalabalığın ortasındaydılar. Luke'un verilecek uyuşturucunun güçlü olmamasında, çalışmasını ve konsantre olmasını engellememesinde ısrar ettiğinden doktor hafif bir morfin iğnesi yapmak zorunda kaldı. Daha sonra acıyı hafifletmek için kesik bileğe pis kokulu yeşil bir merhem sürdü, sargıları tamamlayıp bir erin getirmiş olduğu temiz üniforma ceketinin kolunu çengelli iğnelerle kapadı. Genç ve güzel doktorun elleri hafifti, gülümsedi. Yeni gibi oldunuz binbaşı, yaranız çok tehlikeli değil. Yine de bileğinizi bir cerraha göstermenizi öneririm. Morfin ve bandaj sadece geçici bir önlem. Yanık etlerden bir bölümünün kesilmesi gerekebilir. Şanslıymışsınız. Çürüklerden, başınızın arkasındaki şişlikten başka yaranız yok. Kafatasınızın fazla hasar gördüğünü sanmam ama yine de emin olmak için bir röntgen görmek istiyorum. Doktor ensesindeki şişliğe dokununca Lukin acıyla somurttu. Başka zaman, yine de teşekkürler doktor. Doktor ellerinde bir sürü telefon ve bir kablo rulosuyla yanlarından geçen adama bakıp içini çekti. Nasıl isterseniz, işinizin başınızdan açtığını görebiliyorum. Burada neler olup bittiğini söylemenizde bir sakınca var mı? Lukin cevap vermedi, sargılarına baktı, kolunu sıvadı. Takma elinden memnun olmamıştı ama hiç değilse o elle şimdiki gibi bir sakata benzemiyordu. Bürosundaki masada bir yedek el vardı. Yaralandıktan sonraki aylarda ameliyat yerinin iyileşip bir protez takılacak hale gelmesini beklerken kullandığı, ucunda çengel olan kaba bir şey. O beğenmediği çengeli takmak için Moskova'ya dönmeyi beklemek zorundaydı. Birden kapı gürültüyle açıldı, omuzlarına attığı paltosu ve siyah eldivenli elinde asasıyla Romulka göründü. ''Demek buradasın Lukin. Yüzbaşı seni burada bulacağımı söylemişti. Kazadan sonra hayatta kalmayı başardın ha?'' Parmağını kabaca kadın doktora uzattı. ''Sen'' dedi. ''Dışarı.'' Kadın siyah üniformalı Romulka'nın korkutucu görüntüsüne bir baktı. Aceleyle çantasını toplayıp koşarcasına dışarı çıktı. Odadaki malzemeyi yerleştirip düzenleyen askerler mesajı anladı. Doktorun peşinden odayı terk etti. Romulka bir iskemle çekip oturdu. Bir sigara yaktı. Gözlerini çevrede gezdirdi. ''Gördüğüm kadarıyla sana burada iyi bakıyorlar albay. Anlaşılan bir araba bulmuşlar sana.'' Luki'nin koluna baktı. ''Bana olanları anlat.'' Luke'in başından geçenleri anlattı. Sözünü bitirdiğinde Romulka pis pis sırıtıyordu. Pek umut verici bir başlangıç olmamış, öyle değil mi Luke'in? O ikisini avcundan kaçırmışsın. Beria yoldaş bundan hiç hoşlanmayacak. Luke'in, buraya neden geldin? Diye sordu. Bu operasyon aynı zamanda benim de sorumluluğumda, yoksa unuttun mu? Burada sana yardım etmeye, sağlığının devam etmene engel olup olmadığını görmeye geldim. Sağlığımda bir şey yok. Eğer buraya olanlar hakkında bağırmaya geldinizse böyle bir yardıma ihtiyacım yok. Romulka ayağa kalktı. Lukin'e tepeden bakıyordu. Çekişmeyi bırakalım Lukin. Buraya Beria'nın emriyle gelmiş olabilirim ama bu konuya kişisel bir ilgi duyduğumu saklamayacağım. Özellikle o kadına. Asasıyla Lukin'in göğsüne dokundu. O kadın yakalanır yakalanmaz onu sorguya çekmek istiyorum, anlaşıldı mı? Unuttunsa hatırlatayım. Bu operasyonun sorumlusu benim. Eğer kadın canlı yakalanırsa onu kimin sorguya çekeceğine de ben karar veririm. Romulka'nın gözleri kısıldı. Sana bir öneri Lukin, yoluma engel koyma, yoksa hayatın yaşanmaya değmez oluverir. Lukin odadaki malzemeye bakıp kapıyı gösterdi. Yapılacak işlerim var Romulka, çok meşgulüm. Gitmeden önce söylemek istediğin bir şey var mı? Romulka sırıttı. Aslında var. Soruşturmayla ilgili. Bilmen gerekir diye düşündüğüm başka bir açı. Maalesef Leningrad'da kalamayacağım. İnsan avını senin usta ellerine bırakıyorum. Söylediklerine göre bu konuda uzmansın. Hoş, bütün bu olanlardan sonra biraz kuşkuluyum ya. Neyse, ilgilenmem gereken çok daha acil konular var. Ne konuları? Eğer daha farkına varamadıysan açıklayayım Lukin. Düşündüm ki Amerikalıların Moskova'da bir yardımcıya ihtiyaçları olacak. Görevlerini yerine getirdikten sonra, tabii eğer sen üzerine düşeni yaparsan, onlar görevlerini yerine getiremezler. Evet, ne diyorduk? Görevlerini yerine getirdikten sonra kaçmalarını sağlayacak kişi ya da kişiler. Bunu ben de biliyorum, evet. Rumulka cebinden bir kağıt çıkarıp uzattı. Nedir bu? Bir isim listesi. Devlet için hayati önemde iş yaptıkları için Moskova'ya aranmadan girip çıkabilen yabancı iş adamları. Lukin listeyi inceledi. İki Türk altın tüccarı ve bir Japon petrolcünün dışında hepsi Avrupalı iş adamlarıydı. Başını kaldırdı. Ne öneriyorsun? O listedeki bir isim özellikle ilgimi çekiyor. Henry Lebel adlı bir Fransız, bir Kürt tüccarı. Adını duydum. Öyleyse savaş sırasında Paris'teki komünist direniş hareketinin üyesi olduğunu da biliyorsun. Bilmiyordum, devam et. O adam ticaret hacmi ve Fransız Komünist Partisi'ne yaptığı bağışlar nedeniyle Moskova'da önemli ayrıcalıklardan yararlanıyor. Ama bütün bunlar değişecek. Amacın ne? Romulka yüzünü buruşturdu. Bu level hoşuma gitmiyor. Moskova'ya 3 gün sonra gelecek ama konunun acil olduğunu düşünerek bir şeyler yapabiliriz. Nasıl? Paris'teki dostlarımız bir şeyler ayarlar. Onu belli etmeden sorguya çekeriz. Eğer hiçbir şey bilmiyorsa istediğini yapabilir. Bir zarar vermeden, değil mi? O adam zanlı ya da suçlu değil. Romulka sırıttı. Ne kadar yardımcı olduğuna bağlı. Eğer masumsa korkacak bir şey olmaz. Ama dikkatimi onun üzerine çeken çok şey var. Ne? Direniş aracılığıyla Amerikalıların düzenlediği operasyonun sorumlusu Messi denen o adamla ilişki kurmuş olduğunu biliyoruz. Lukin bir an düşünüp başıyla onayladı. Çok güzel. Yine de dikkatli hareket etmeni öneririm. Level'ın Moskova'da ayrıcalıklı ilişkileri olduğu belli. Başımızın derde girmesini istemeyiz, değil mi? Romulka listeyi alıp cebine soktu. Sen kabul etsen de etmesen de bu Fransız konusu benim sorumluluğumda. Beria'nın onayı alındı bile. Kaldı ki içimden bir ses şu Level'a güvenmemek gerektiğini söylüyor. Yanılmadığımdan eminim. Romulka kapıya doğru yönelirken yüksek sesle ''Bir şey daha var Lukin'' dedi. O kadın konusunda söylediklerimde ısrar ediyorum. Bunu sakın unutma. İyi çalışmaya devam et. Kahkahalar atıp kapıdan çıkarken o sırada içeriye girmeye çalışan yüzbaşıyı neredeyse devirecekti. Şaşkın yüzbaşı Lukin'e sordu. Arkadaşınız mı efendim? Pek denemez. Evet, bir haber mi var? Kontrol noktalarında dişe dokunur bir şey yok. Arabanın bulunduğu bölgeyi araştırıyoruz. Apartman yöneticilerini de uyardık. Çevrede oturanları ziyaret edip aradığımız insanlara benzer bir çift görüp görmediklerini soruyoruz. Ama şimdiye kadar bir şey çıkmadı. Arabaya gelince 10 dakika önce getirildi ama içinde ilginizi çekebilecek ya da o ikisine ait hiçbir şey yok. İçlerinden birini yaraladığınızı gösterecek bir kan lekesi de yok. Devriyeler ormandaki pilotun cesedini getirdi. Bu arada kayıp albayı da buldular. Yakınlardaki sığ bir çukura gömmüşler. Maalesef kafasından vurulmuş. Lukin içini çekti. Ya oteller? Çoğunu gözden geçirdik. Kalanlarıyla da uğraşıyoruz. Şimdiye kadar aradıklarımıza uzaktan da olsa benzeyenlerin kağıtlarını kontrol edip anlattıklarını doğrultmaya çalıştık. Ve yüzbaşının yüzü bir tebessümle aydınlandı. Tek bulabildiğimiz Kremski Oteli'nde bir yüzbaşının karısıyla yatan bir binbaşı. Bir de Finlandiya istasyonu yakınındaki berbat bir otelde yüz kızartıcı bir biçimde yakalanan iki homoseksüel asker. Devam edebilirim ama sizi böylesi önemsiz ayrıntılarla sıkmak istemem. Lukin alayı duymamış gibi davrandı. Peşinde yüzbaşı duvardaki haritaya yaklaştı. Bu arada askerler de dahil 2000 kişi daha görevlendirdik. İstediğiniz her şeyi yaptık binbaşım. Herkese sahra telsizi verip buradaki merkeze bağladık. Bir santral da Bodrum'da kurduk. Oradaki telsizlerin ve telefonların başına adam diktim. Duvardaki iğneler kurulan kontrol noktalarını gösteriyor. Artık beklemekten başka yapacak şey kalmadı. Lukin uzunca bir süre duvardaki haritayı inceledi. Bir şey mi var binbaşım? Lukin dalgın gözlerini yüzbaşıya çevirdi. Aklıma bir şey geldi de. Kontrol noktası kurduğunuz bütün yollar kentten çıkıp kuzeye, güneye ve doğuya giden yollar değil mi? Evet efendim. Ama batıya, Baltık Denizi'ne giden yolda kontrol yok. Yani bu ikisinin geri dönmeyeceklerini düşünüyorsunuz. Yüzbaşı gülümser gibi yaptı. Eğer geri dönerlerse endişelenecek bir şey kalmadı demektir. Bizim amacımız onları yakalamak, dedi Lukin kabaca. Baltık Denizi'ne giden yolları boş bıraktık. Her iki yönü de denetle. Gelen yolu, giden yolu. Bir cevap beklercesine gözünü yüzbaşıya dikti. Tabii ama bu bir adam sorunu. Öyleyse hallet. Neva'ya vardıklarında trafik yoğunlaştı. Slenski sola yaklaşıp Puşkin'e giden yola saptı. Güçlü BMW'ye alışmak için hala yavaş gidiyor, motora alışmak için gidonun üzerindeki düğmelerle oynuyordu. Turgenev meydanındaki trafik ışıkları önünde durduklarında omzunun üzerinden Anna'ya baktı. Arka taraf nasıl? Donmak üzere olmam dışında iyi. Slenski gülümsedi. Vücudunu bana yasla, bakarsın işe yarar. Kime? Sana mı, bana mı? O giydiğin palto daha önce bir domuza ait olmalı. Slenski kahkahayı patlattı. Işık yeşile döndüğünde Anna ona sımsıkı sarıldı. Vites değiştirmek üzereyken çalan düdüğünü duydular. Meydanın ortasındaki trafik kulübesinin yanında duran genç polis onlara bakıyor, parmağıyla yanına gelmelerini işaret ediyordu. Aman tanrım dedi Anna. Endişelenme, konuşmayı bana bırak. Yola devam etsek? Bunu yaparsak başımızı derde sokarız. Trafik polisi düdüğünü yeniden öttürdü. Slenski yoğun araçların arasından geçip ilerlemeye çalıştı. Polis BMW'yi inceledi, bir yandan da elindeki copu açık avucuna vurup duruyordu. Ne yaptığını sanıyorsun yoldaş? Efendim? Bu bir motosiklet mi yoksa bir intihar makinesi mi? Adam gözlerini kısıp Slenski'ye baktı. Sonra copunun ucuyla BMW'nin farına dokundu. Işıklarını yakmamışsın. Slenski eğilip fara baktı. Makineye alışmaya çalışırken ışığını söndürmüş, bir daha yakmamış olmalıydı. Masumca gülümsemeye çalışarak polise baktı. Bu arada eliyle far düğmesini arıyordu. Düğmeyi bulamayacağı belli olduğunca polise sordu. Bu motor senin mi yoldaş? Evet. Ve düğmelerin nerede olduğunu bilmiyorsun öyle mi? Slenski eliyle araştırmayı sürdürdü. Sonunda polis eğildi. Gidonun üzerindeki bir düğmeyi çevirdi. Farları yaktı. Evet yoldaş, sorun nedir? Hem aptal hem de kör müsün yoksa? Slenski adamın otoritesi karşısında yeterince korkmuş görünmeye çalışarak "Teşekkür ederim yoldaş," dedi. "Motoru daha bugün aldım. Düğmelere henüz alışamadım da." Eğer daha alışamadıysan bu canavara neden biniyorsun? Kağıtlarını ver. Slenski Anna'ya inmesini söyledi. Motorun ayağını indirip dayadı. Kağıtları çıkardı. İkinci bir polis, bu kez bir çavuş, merakla yaklaştı. Sorun mu var? Bu durak farsız gidebileceğini sanıyor da. Çavuş sırıttı. Ciddi bir suç ama eğer intihar etmek istiyorsan bunu kendi evinde kimseye zarar vermeden de yapabilirsin. Herkes gibi gazı açık bırakırsın, olur biter. Sonra BMW'yi incelemeye koyuldu. Güzel alet. Bunu nasıl buldun yoldaş? Bir arkadaşım sattı. Adı? Önemli mi çavuş? Sorduğuma göre önemli. Gözlerini Slenski'ye dikti. Arkadaşının adı ne? Gennady Stavinsky, Pushkin'den. Ya bu kim? Anna'ya bakıyordu. Karım. Çavuş Anna'ya döndü. Kocanız her zaman böyle dikkatsiz midir? Onun için onunla evlendim ya. Oysa şimdi bir hata yapmış olabileceğimi düşünüyorum. Çavuş güldü. Arkadaşına döndü. Hiç olmazsa kadın akıllı. Adamı bu kez bir uyarıyla salalım Boris. Kadın ondan daha mantıklı. Slenski'ye döndü. Karının önerilerine uy yoldaş. Uzun yaşarsın. Gerçekten de bir hazinedir. Doğru. Eğer hayatta kalmak istiyorsan farını söndürme. Söndürmem yoldaş. Teşekkürler. Hadi artık git. Slenski seleye oturup Anna'nın arkasına yerleşmesini bekledi. Motoru vitese alıp sarsılarak hareket etti. İki polis meydanın ortasındaki kulübeye yönelip içeri girdi. Karının götü güzeldi çavuş. Herif akıllı olsa motoru falan bırakır karısına binerdi. Polis kıkırdadı. Kulübedeki telefon çaldı. Çavuş ahizeyi kaldırdı. 14 numaralı trafik kulübesi, Turgenev Meydanı. Öteki uçtan gelen sert sesi dinledi. Sonunda endişelenmeyin dedi. Gözlerimizi dört açarız. Telefonu yavaşça yerine koydu. Düşünceli düşünceli kulübenin çevresindeki ışıklara baktı. Bir sorun mu var çavuş? Çavuş çenesini kaşırken gözleri endişeliydi. Bilmiyorum. Merkezi haberleşmeden aradılar. KGB karargahlı bir adamla bir kadın arıyormuş. Verdikleri tarif BMW'dekilerine çok uyuyor. Niye aradıklarını söylediler mi? Adam silahlı ve tehlikeli bir düşman ajanı. Kadın Rus. Muhtemelen karısı olarak gözüküyor. Durdurulup tutuklanmaları şart. Daha önce bir subay öldürmüşler. Polis memuru hafif bir ıslık çaldı. Motosikletteki o salak olabilir mi? Sanmam. O hıyar götünü dirseğinden ayırt edemez. Böylelerini tanırım. Bu işte 14 yıl geçirdikten sonra insanların yüzünü okumayı öğreniyorsun Boris. O durak katil olamaz. Bir kadeh vodka içtikten sonra karın bile ondan daha tehlikelidir. Yine de onlar olabilir. Onları rapor etmen gerekmez mi? Çavuş yanındaki polise süzme salak olduğuna inanır gibi baktı. Kendine gel Boris. Merkezdeki o heriflerin burunlarını kışına sokmalarını mı istiyorsun? Hayır anlamında başını salladı. Kaldı ki habere göre ordunun yarısı KGB ve milisler herifin peşinde. Kent çevresindeki bütün yollar kapandı. Merak etme, kim olursa olsunlar, uzağa gidemezler. Ayrım sonu, sayfa 446.